Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programı ile karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Efendim bugün pozitivizm konusunu ele alacağız. Pozitivist düşüncenin doğuşu, genel serüveni, ülkemize gelişi, ülkemizde bulduğu karşılık üzerine mülahazalarımız olacak. Bildiğiniz gibi pozitivist düşünce bir nevi biz buna bilimcilik de diyebiliriz. Evet. Araştırmalarını deneylere dayayan, fizik ötesi açıklamaları imkansız ve faydasız gören bir anlayış, bir bilim anlayışı, bir felsefi anlayış aynı zamanda. Bir bilginin diyor pozitivistler genel olarak bilimsel nitelik taşıyabilmesi için gözleme ve somut verilere dayanması gerekir, deneye dayanması gerekir ve mutlaka görünür olması gerekir diyorlar. Tabii bunun sadece tabii ilimlerle, müsbet ilimlerle kalmadığı, bunun aynı zamanda sosyolojiye uygulanmaya çalıştığı, bu metotların uygulanmaya çalıştığını biliyoruz. İşte bugün bütün bunları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok sağ olun.
Hocam, pozitivist düşüncenin batıdaki temsilcileri işte Auguste evet. Comte, işte Spencer, Durkheim, evet. işte bizde Ziya Gökalp, Necmettin Sadak sayılıyor bunların arasında. Münif Paşa, Ahmet Mithat, Ahmet Şuayb, Ahmet Rıza gibi isimler sayılıyor. Bize gelmezden evet. önce batı menşeli bir düşünüş, bir anlayış, pozitivizm. Nasıl ortaya çıkmıştır evet. hocam? Hangi şartlar pozitivizmi doğurmuştur acaba?
Evet. Pozitivizm öncelikle önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye'nin 200 yıllık modernleşme serüveninde en önemli ideolojilerin başında pozitivizm geliyor. Türkiye'nin aydınları dünyaya bakarken entelektüel dünyalarına rehberlik eden ana ideoloji olarak pozitivizm var. Ve yine 200 yıllık modernleşme tarihimizde Türkiye'nin toplumsal dünyasını etkilemek, yönlendirmek isteyen entelektüeller, yöneticiler, siyasetçiler büyük ölçüde bu ideolojiden besleniyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu macerasını anlamak, Türkiye'nin entelektüel dünyasının manasını kavramak, açıklamak, bu sorunlarla başa çıkmak açısından pozitivizmi bilmek önemli. Bir açıdan aslında 150 yıllık, 200 yıllık bu entelektüel maceramız bugün sona eriyor ve dolayısıyla post-pozitivizm bir döneme geçiyoruz biz. Post-pozitivizm dönemi açıklayabilmek için Türkiye'nin özellikle 30 yıllık, 40 yıllık bir dönemi ifade ediyor bu. Türkiye'nin yeni tartışmalarını anlatıyor. Bunu anlayabilmek için önce bir hakikaten bizim bu uzun süre tarihsel varlığımızı biçimlendiren, onu etkileyen, onu yönlendiren, ona tahakküm eden bu ideoloji nedir? Neyi anlatıyor, neyi ifade ediyor onu bilmekte fayda var. Pozitivizm hakikaten her şeyden önce aslında şunu anlatıyor. Kadim gelenekte hakikat daha çok doğaüstü olan bir alanla ilgilidir. Duyuların üstüyle ilgili olan bir şeydir. Mesela Platon'un idealler kavramına baktığımız zaman bunu anlatır. Veya İslam'a baktığımız zaman İslamiyet'te de yine hakikat bizim içinde yaşadığımız değişen, nispi olan olgular dünyasıyla değil, hakikat bu olgular dünyasının üstünde olan Allah'ın varlığıyla, ontolojik alanla ilişkilidir, metafizik alanla ilişkilidir. Oysa pozitivizm bunu ters yüz etmeye yönelen bir ideoloji. Tam tersine hakikati artık değişen, nispi olan bu olgular dünyasına değil, burada aramaya başlıyor, burada temellendirmeye başlıyor. Bizim için artık doğru, doğa üstü olan alanla ilgili değil, ontolojik alanla ilgili değil, doğru, hakikat bize rehberlik edecek iyi, içinde yaşadığımız değişkenler dünyasında, olgular dünyasında vardır. O nedenle buraya bakarak biz kendimizi aydınlatmalıyız gibi ciddi anlamda aydınlanma düşüncesinin bu bakış açısından etkilenir. Ve bu çerçevede kimi yaklaşımlar, materyalizm, maddeyi merkeze alır, öte yandan rasyonalizm işte aklı öne çıkarır. Pozitivizm ise burada bilim dediğimiz kavramı, bilim dediğimiz etkinliği ve faaliyetleri merkeze alır. O nedenle bir açıdan pozitivizm Türkçe'ye aslında bilimizm olarak tercüme edilir. Hüsamettin Arsan Hoca'nın bu konuyla ilgili önemli bir makalesi var. Ve bu doğru bir tercüme, böyle tercüme ediyor. Bilimizm diyor pozitivizm. Çünkü bilimi mutlaklaştırıyor ve bilimi mutlaklaştırarak dünyayı, toplumu, insanı, hatta Allah'ı bununla açıklama gibi bir çaba içine giriyor. Bilim mutlaktır, bilim hakikatin merkezidir. Dolayısıyla biz onunla hayata, insana, topluma bakmalıyız. Ama bu bilim artık kadim dönemde olan ve kendi ruhunu doğaüstü varlıktan alan bir bilim değil. Bu bilim artık olgulara dayanan, nesnelere dayanan bir bilimdir. Ve yine bu bilim artık deney ve gözlemle yapılan araştırmalar sonucunda bilgilerini toplayan bir sistematiktir. O nedenle somutlaştırırsak bu bilim fizik, kimya, biyoloji olarak, pozitif bilimler olarak öne çıkar. Bu bilimler aracılığıyla bizim yaratılışı, insanı ve toplumu anlamamız istenir. Bu bilimlerden hareket edilerek de sosyal bilimler ve daha somut olarak felsefe ve sosyoloji öne çıkarılır. Comte bunun en önemli kurucularından birisidir, ilk kurucusudur, ilk sistematizasyonu yapan şahsiyettir. Comte'dan önce de Bacon gibi, işte John Hume gibi veya daha öncesi Descartes gibi bir takım filozofların da pozitivizme öne çıkardığı söyleniyor. Doğru, fakat ama bunu sistemli olarak önümüze koyan Auguste Comte'dir ve 19. yüzyılın şartlarıdır. 19. yüzyıl ve Fransa'nın şartları pozitivizmi doğurmuştur aslında. Bu yüzyıl Avrupa'ya baktığımız zaman çok büyük ayaklanmaların, büyük ihtilallerin, kitle hareketlerin yoğun olduğu bir yüzyıldır. Büyük boğuşmaların gerçekleştiği yüzyıldır. O nedenle pozitivizm ve Marksizm gibi ideolojiler ve ütopyalar ortaya çıkmıştır. Ve yine Fransız menşelidir. Fransız damgasını taşır üzerinde pozitivizm. Comte bir Fransızdır. Fransız ihtilalinin, Napolyon'un yaşadığı bozgunların, Fransız toplumunun hercümerc olma durumunun altından kalkmak, o topluma bir düzen vermek, bir şekil vermek üzere ortaya çıkan bir ideoloji ve bu tabii pozitivizm kendisini bir ideoloji olarak görmez. Bir bilimsellik olarak görür ve hakikati ortaya koyma çabasına olan bir bilimsellik olarak görür.
Hocam orada evet. İsterseniz tam da meseleye parmak bastınız. Şimdi biz pozitivizmi aynı zamanda bir ideoloji olarak görüyoruz. Yani evet. Siyasi bir tavır alış olarak da görüyoruz. Şimdi Comte'un bu üç hal kanunu var. İşte insanlar başta bir teolojik dönemdeydi.
Evet.
Daha sonra hatta bu çok müşahhastı. İşte hatta işte fetişizm olarak adlandırılıyor. Evet. Bu bir tanrı arayışı vardı. Daha sonra bir metafizik döneme oldu. Geçtiler. Daha soyut hale geldi düşünceleri. En sonunda işte pozitif aşama. Dönem oldu. Şimdi burada şöyle bir iddia var hocam. Yani bir ilerlemeci bir iddia var ve bütün işte belki birazdan konuşacağımız bu pozitif düşüncenin ilkeleri, parametreleri üzerinden konuşacağımız bir nesnellik var. Böyle bir evrenselliğe büründürme çabası var. Ya sanki bütün işte doğusuyla batısıyla insanlık böyleydi, böyleydi. İşte en son bu hale geldik. Yani bu manada bir siyasi bir tavır alış, değil mi hocam? Yani böyle bir
siyasi tavır var tabii. Yani mesela bir yandan Comte'un görüşlerine baktığımız zaman Fransız toplumunun bu yaşadığı siyasi hercümerce son vermek üzere çeşitli yaklaşımlar ortaya koyuyor. Hatta işte insanlık dini diye bir ütopya, yeni bir din icat etmeye çalışıyor.
Bize de mektuplar gönderiyorlar. Birazdan
Mustafa
belki
Reşit
onu konuşacağız.
Paşa'ya mektuplar gönderiyor. Evet. Yani Türkçe'ye de pozitif ilmihali diye tercüme ediliyor enteresan bir biçimde. O da bizim aydınlarımızın bakışını yansıtıyor. Pozitivizm bir ilmihal sunuyor.
Evet.
Böyle bir boyutu var, doğru. Pozitivizm tabii hem Fransız toplumunun bu siyasi çözülmesine, siyasi karmaşasına, anomik durumuna bir düzen vermeye çalışıyor. Bir ideoloji aracılığı, ama bunu bir bilimsel yöntem olarak gerçekleştirmek istiyor. Çünkü pozitivizm bir bilimsel yöntemi sunuyor. Diyor ki artık bilimin tek geçerli yolu deneyle, gözlemle, olgularla çalışan bir etkinlik olmasıdır. Bilim böyle çalıştığı zaman insanlara hizmet edecek, onları doğru yola götürecek, sorunlarını çözmesine yardım edecek. Pozitivizm bu bilimsel yöntem kadar aynı zamanda bir toplumsal mühendislik ideolojisidir. Topluma yön vermek istiyor, toplumu düzenlemek istiyor, toplumu kontrol etmek istiyor. Bunu neyle yapıyor? Çeşitli toplum yasalarını keşfetme iddiasını taşıyarak. Yani fizik, kimya, biyoloji nasıl tabiattaki canlıları, tabiattaki nesneleri, tabiattaki varlığı araştırıyorsa, onun kanunlarını buluyorsa, sosyolojide, sosyal bilimlerde toplumu araştırmalı ve onun kanunlarını bulmalıdır diyor. Bu kanunları bulduğu zaman biz bu toplumsal yasalara varmış olacağız ve bu yasalar aracılığıyla toplumun meselelerini çözecek ve ona düzen vermiş olacağız. Böyle bir öngörü var pozitivizmde. Tabii o bahsettiğiniz üç aşama aslında şu açıdan önemli. Varlığı, toplumsal varlığı, insan varlığı, bütün bir yaratılışı bir evrim yaklaşımı içinde açıklıyor. Bir ilerleme düşüncesi içinde yaklaşıyor. Bütün bir insanlık tarihini üç aşamaya yerleştiriyor. Bu üç aşama sistemi Avrupa'da çok yaygın. Habermas bile yine üç aşamalı bir sisteme başvuruyor bakıyorsunuz. Günümüzde yaşayan bir filozof.
Evet.
Bunu bazıları teslis inancıyla açıklar. Ya Hristiyanlık düşüncesinde üçlü anlayış var. Bu üçlü anlayışı daha sonra sekülerleştirerek sosyal bilimlere uyguluyorlar. Comte da onlardan birisi. O da bu üçlü sistemi toplumları açıklamak için kullanıyor. Ama sonuçta bu açıklama biçiminde bir takım tutumlar var. Bir, pozitif aşama en üst aşamadır ve bu en üst aşama Avrupa toplumlarında kendini ifşa eder, ortaya koyar ve mükemmel olan bir düzeydir. İkincisi, bu ilerleme sürecinde toplumların pozitif metafizik aşaması aşılmış bir aşamadır. Geride kalmış bir aşamadır, işe yaramaz bir aşamadır. Geri kalmışlığı, vahşeti, ilerlemeyen toplumsal durumu anlatır. Doğu toplumları, Müslüman toplumlar, dini toplumlar ise metafizik toplumlardır. Artık onlar aşılmış, onlar geride kalmış. Dolayısıyla bunlarla uğraşmamak, bunların üstüne çıkmak. Burada metafiziğin dışlanması söz konusu. Burada o bahsettiğimiz duyular üstü alemin kadim gelenekten gelen ve hakikatin kendisinden neşret ettiği varlığın reddi söz konusudur. O nedenle pozitivist düşüncede ciddi anlamda bir reddi miras tutumu vardır. Mesela Fransız siyasetine baktığımız zaman eski rejimin reddi söz konusu pozitivistler tarafından. Eski rejim saraydır, eski rejim kilisedir, eski rejim aristokrasidir. Dolayısıyla kilise, aristokrasi ve saray eski rejim olarak tahayyül edilir ve reddedilir. Bunun zamanının geçtiği söylenir. Bunun yerine yeni ortaya çıkan burjuva sınıfının egemenliği savunulur. Bu açıdan aslında Comte aynı zamanda yeni doğan burjuva siyasal egemenliğini meşrulaştıran bir şahsiyettir. Hem geliştirdiği yöntem hem geliştirdiği sosyoloji buna katkı sağlıyor. Hem Fransa açısından düzen sağladığı gibi yeni sınıfın da sözcülüğünü yapan bir siyaset ortaya koyuyor. O nedenle pozitivizm bilimsel bir yaklaşım olma iddiasının ötesinde ciddi anlamda bir ideoloji oldu, bir ütopya oldu. Çünkü ütopyadır, gelecekle ilgili öngörülerde bulunuyor. Mesela insanlık dini diyor, bütün insanlara yeni bir din olarak sunuyor.
Bu dinin ırkları ortadan kaldıralım diyor. Bütünleşelim diyor.
Herkese hitap edelim diyor. İşte Mustafa Reşit Paşa'ya mektup gönderdiğinde de aslında diyor tarih içinde en büyük iki din olarak Hristiyanlık ve İslam vardır. Ama artık Hristiyanlık öne çıktı, reformlarını yaptı, Rönesans'ı gerçekleştirdi. Bundan sonra biz beraber olursak siz sorunlarınızı çözebilirsiniz. Osmanlı gerilemekten kurtulabilir gibi. Bir gelecek projeksiyonu var, bir ütopya var. Zaten ilerleme düşüncesi zımni olarak bunu içinde taşır. Neden? Çünkü ilerleme düşüncesi diyor ki dünden bugüne hep iyiye doğru bir ilerlemeyle geldik. Ve gelecekte daha iyiye gideceğiz. Daha iyi, daha fazla özgürlük, daha fazla hürriyet.
Optimist bir bakış açısı da ortaya çıkarıyor.
Daha fazla zenginlik. insanların buna bilimsel olarak mecbur olduğu söyleniyor. Bu bakış açısı geleceğe ilişkin çok pozitif, çok iyimser bir bakış açısı. Ve geçmiş hep aşılan bir şey. Dolayısıyla bizim Müslüman toplumlar, Doğu toplumları metafizik aşama içinde değerlendirilir, geçmiş olarak algılanır, aşılmış olarak algılanır. Bütün toplumlara düşen şey pozitif aşamayı amaçlamak. Bunun için de en somut olarak Avrupa'da ortaya çıkan modern toplum tahayyül içine yerleşmek gibi bir ütopya vardır ve buna çağrılır.
Evet. Aslında. Hocam ilk dönemi bitirmeden biraz pozitivizm eleştiriciliğine de bir girelim istiyorum ben. Gerçi bunu belki son safhada yapmamız gerekirdi. Programımızın ikinci bölümünde Osmanlı'ya nasıl geldi pozitivist düşünce, temsilcileri kimlerdi, neyi murad etmişlerdi onu konuşacağız ama ben arada bunu sormak istiyorum. Şu anda dünyada bir pozitivizmin ciddi şekilde eleştirildiği bir durum var mı? Yani bu Frankfurt Okulu galiba bunun eleştirisini yaptı. Şu an pozitivizmin geldiği durum nedir? Çünkü şunu da görüyoruz biz. Nasıl ki pozitivizm işte insanlık tarihinin son safhası olarak kabul edildiği gibi bugün de şimdi bu son safha bir türlü bitmiyor bu ilerlemeci evet. anlayışına. Şimdi de ideolojilerin sonu deniyor, tarihin sonu deniyor, medeniyetler çatışması deniyor. Herkes bulduğu menfaatine uygun bir ideolojiyi, yeni bir ideolojiyi öne çıkarmak için hep bir öncekini kötülemeye çalışıyor. Bu manada Batı oradan neşet etti bu düşünceyi. Evet, şu anda bunun evet. ciddi bir eleştirisi var mıdır Batı'na?
Yani kesinlikle aslında postmodernistler pozitivizmi canına okudular. Ve yine postmodernistlerin ilk çıkış yeri Fransa oldu. Yani Fransızların kendi elleriyle icat ettikleri pozitivizme yine kendi elleriyle icat ettikleri postmodernizmle karşı çıktılar. Mesela Michel Foucault, Baudrillard gibi düşünürlerin çalışmalarına baktığımız zaman bu homojen pozitivizmin savunduğu homojen toplum anlayışı, Durkheim'in çok vurguladığı anlayıştır bu. Ulus kavramı üzerinden toplumların hiç de homojen olmadığını, içinde ciddi farklılıklar taşıdığını, çeşitlilikler taşıdığını gündeme getirdiler. Yine bu bilimin insanları daha fazla özgürleştireceği, onlara rehberlik edeceği yönündeki yaklaşımı yine Baudrillard'ın çalışmalarına baktığımızda yine Foucault'un bilimin hiç de masum olmadığını, ciddi anlamda iktidar ilişkileriyle beraber varlık kazandığını, bilimin hiçbir zaman nötr olmayacağını, saf anlamda bir bilimsel faaliyetin yeryüzünde mümkün olmadığını, dolayısıyla bir açıdan aslında 68 kuşağıyla beraber gelen sadece Frankfurt Okulu'yla değil daha sonra Fransa'dan doğan post yapısalcıların, postmodernistlerin çalışmalarında pozitivizmle ciddi bir hesaplaşma var. Ve pozitivizmi aşan işte pozitivizmin ilerleme, bilim, toplumsal yasalar, nesnellik gibi iddiaların büyük anlatılar olduğunu ve bunun günümüzde artık önemini kaybettiğini söylüyorlar. Bunu vurguluyor mesela Baudrillard. Yine bilimin işte nötr olmadığını, iktidarla ciddi ilişkisi olduğunu Foucault'un çalışmalarında görüyoruz. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir eleştirisi var ve dünya toplumları da aslında pozitivizmin öngördüğü o homojen toplum, o ilerleme içinde kendisini konumlandıran toplum anlayışının sona erdiğini, toplumların artık hep ilerleme içinde değil, çözülme içinde de, gerileme içinde de olabileceğini, homojen değil, heterojen olduğu yaklaşımları öne çıktı. Toplumsal yasaların hiçbir zaman bir gerçeklik olarak var olamayacağı, yani fizikte, kimyada, biyolojide varsayılan yasalar, kanunlar sosyoloji tarafından bulunamayacağı, sosyal bilimler tarafından böyle kanunlardan bahsedilemeyeceğin konusunda çok ciddi eleştiriler var dünyada. O açıdan aslında dünya post pozitivizm aşamayı yaşıyor. Pozitivizm aşamasını aşan post pozitivizm aşamaya geçtiğini söylemek mümkün aslında.
Evet. Pozitivist düşüncenin doğuşu, genel serüveni hakkında konuştuk. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bu bölümde pozitivist düşüncenin bizim ülkemize, Osmanlı toplumuna nasıl sirayet ettiği, temsilcilerinin kimler olduğu, nasıl neşvünema bulduğu konularını irdelemeye çalışacağız. Tabii hocam, belki Osmanlı'da ya da bizim ülkemizde pozitivist düşüncenin nasıl neşvi nema bulduğuna geçmeden önce ben şuna bir dikkat çekmek istiyorum. Yani evet, siz de demin çok bilimisizm dediniz değil mi hocam? Yani
evet, bilimizm.
Bilimizm dediniz. Şimdi tabii o dönemlerde şöyle bir tartışma da var hocam. Belki bu biraz da pozitivist düşünceye bizim ülkemizde yataklık etti diyebiliriz bu düşünceye. Mesela evet, terakkinin gerekli olduğu,
evet,
işte ilerlemenin gerekli olduğu, o dönemde yoğun tartışmalar da var. İşte din, özellikle İslamiyet terakkiye engel evet, midir, değil evet, midir diye. Bu düşünceler de bir şekilde çatıştırıldı ve İslam düşüncesinin de bir nevi ilerlemeci olduğu kanısına varıldı, sonucuna varıldı. Bu bir şekilde bu düşünce de acaba bir yardım ve yataklık yaptı mı diye düşünmeden edemiyorum. Bunu size soracağım.
Evet.
Şimdi hocam, demin ilk bölümde de bahsettiniz. İşte Komtun Mustafa Reşit Paşa'ya yazdığı mektuplar var. İşte bu mektuplarda demin de ifade ettiğiniz gibi işte pozitivizmin ilmihali
evet,
adı altında tercüme edilen
Cumhuriyet
bir,
dönemine
evet, bir din olarak ortaya sunulan, hatta o mektuplarda işte Allah'ın yerine insanlığı geçirme iddialarının bulunduğunu görüyoruz. Yine Ahmet Rıza'ya mal edilen bir söz var. Diyor ki Türkiye'de, diyor, siz kime, herhangi bir Müslümana Hristiyan olmasını teklif etseniz bunu reddeder diyor.
Evet.
Çünkü diyor bilir ki işte Müslümanlık Hristiyanlıktan üstündür, ama birine pozitivizmi benimsemesini teklif etseniz bunu kabul eder diyor. Çünkü zihninde böyle bir ilerlemeyici anlayış
evet,
ona işlenmiştir diyor. Düşünür ki diyor işte İslamiyet pozitif düşünceye engel değildir deniyor. Yani aslında çok böyle çetreferli bir konu. Bu manada hocam, bu pozitivizm çerçevesi içinde sanki bu güçlük aşılmış. Yani dini, metafizik hı hı, olanı bir kenara bırakma aşılmış. Hı hı. İnançlarımızı da, işte geleneksel kabullerimizi de, belki varsa eski bakış açımızı da bir şekilde bu ilerleme mantığı içerisinde saf dışı etmeyi de başarmışlar hı, bu temsilciler. Genel olarak hocam
evet,
nasıl
şimdi
değerlendirebiliriz bunları?
Ernest Renan çok önemli bir Fransız düşünürü ve pozitivistin çok önemli bir ismi. Ernest Renan 1850'lerde Sorbonne Üniversitesi'nde bir dizi konferans veriyor ve bu konferanslarda Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilik mukayeselerini yapıyor. Ve İslamiyet'in gelişmeye elverişli bir din olmadığını, terakkiye engel olduğunu iddia ediyor. Ve bunun üzerine aslında Osmanlı aydınları ciddi anlamda bir tartışmaya başlatıyorlar. Renan Müdafaanamesi adıyla Namık Kemal
reddiyeler yazılıyor.
Reddiyeler yazılmaya başlanıyor. Hakikaten bir açıdan pozitivizm modern dönemin bence en önemli batıl mezheplerinden birisi. İslam kelamı üzerinde okursak, nasıl ki Gazali döneminde işte Karmatiler, Batiniliğin çeşitli batıl mezhepleri İslam düşüncesinin kadim yönlerini bozmaya yöneldiyse, çağdaş dünyada da pozitivizm İslam düşüncesinin otantiğini bozmaya yönelen en büyük tehditlerden birisi. Ve İslam düşünürleri Ziya Paşa'dan başlamak üzere Namık Kemal ve devam ediyor sonraki dönemlerde. Bediüzzaman, Elmalı, Mehmet Akif Ersoy. Bunlar kadim İslam düşüncesinden hareket ederek reddiyeler yazıyorlar ve eleştiriyorlar. İsmail Fenli Ertuğrul bu konuda en önemli reddiyeleri yazan ve hakikaten İslam felsefesinden ve İslam kelamından ilham alarak bu tartışmayı yapan büyük üstadlardan birisi. Pozitivizm sonuçta sadece aydınlar tarafından bir batıl mezhep olarak görülmedi. İslamlaşmadan yana olanlar, İslam'ın temel düşüncesinden beslenenler öyle baktılar. Filiberi Ahmet Hilmi gibi, Mehmet Akif Ersoy gibi, İsmail Fenli Ertuğrul gibi. Fakat öte yandan bu pozitivizmi Osmanlı toplumunun yaşadığı gerilemeyi durduracak, parçalanmayı durduracak bir siyaset, çıkış yolu olacak bir entelektüel düşünce olarak benimseyenler de vardı. Mesela Abdullah Cevdet bunların başında yer alır. Garpçıların hemen hepsi buna inanır. Pozitivizme ve materyalizme derinden inanan insanlardır. Mesela Abdullah Cevdet'in şöyle bir sözü var. Din kitlelerin bilimi, bilim elitlerin dinidir. Elitlerin dini bilimin etkisi sürekli genişliyor fakat kitlelerin bilimi olan din bilime göre ne yükseliyor ne de genişliyor. Bu bakış açısında gördüğünüz gibi artık dinin yerine bilim konmaya başlanıyor. Bilim burada salt düzeyde dünyadaki olguları araştıran, müşahede eden, inceleyen, bilgiler toplayan bir etkinlik olmanın ötesinde çok daha büyük bir anlam yüklenen bir varlığa dönüşüyor. Bilim burada bir dünya görüşüne dönüşüyor. Bilim burada dine alternatif bir düşünce tarzı haline geliyor. O nedenle dinle bilim çatışması Avrupa'da yaşandığı gibi bizde de bu çatışmalar ve bu tartışmalar gündeme gelmeye başlıyor. Ve burada Garpçılar özellikle bu din bilim çatışmasında artık dinin aşıldığını, metafiziksel dönem olarak var olduğunu, bunun yerine artık kitlelerin bununla ilgilendiğini, elitlerin ise artık din olarak bilimi benimseyeceklerini iddia ediyorlar ve söylüyorlar. Birçok isme rastlamak mümkün aslında bu dönemde. Tevfik Fikret de edebiyatta aslında pozitivizmi temsil eden bir şahsiyet olarak görmek mümkün. Mesela Haluk'un Amentus'unu okuduğumuzda veya Tarihi Kadim'i okuduğumuzda tam da pozitivist dünya görüşünün temalarıyla karşılaşıyoruz.
Asım'ın nesline karşı oluşturulmuş evet. Bir şeydi değil mi hocam?
Yani o da evet ayrı bir okuma.
Evet.
Sonuçta ilerleme düşüncesini o kadar çok benimsiyor ki Tevfik Fikret Tarihi Kadim şiirinde bizim tarihimiz bütün hep kötülüklerle, kanlarla, birbirini öldürmelerle karanlık bir dönem olarak tahayyül edilir. Comte'un metafizik dönem olarak nasıl geri toplum diye tanımladıysa Comte, o da buna benzer bir biçimde böyle bir yorumla tarihe yaklaşıyor. Ve bilimle bunun aşıldığı ve Haluk'un Amentus'unda Haluk'a bilimin artık hayatı mutluluk getireceği, fenler aracılığıyla toprağımızı altına çevireceği gibi söylemler ortaya koyuyor. Pozitivistler de bizim topraklarımızda bu bilimi dünya görüşü olarak kabul eden pozitivistler de Fransız pozitivistleri gibi Osmanlı geleneğini eski rejim olarak tanımlamaya başlıyorlar. Kiliseye karşı Avrupa pozitivistleri nasıl bir dini alternatif olarak önermeye çalıştılarsa bizimkiler de İslami geleneğe karşı aynı tutum içine girerler. İşte bahsettiğim Tarihi Kadim şiiri bunun iyi bir anlatımı. Yine aynı şekilde sarayı nasıl ki gerici bir rejim olarak görüyorlarsa bu dönemin pozitivist aydınları da Türkiye'de Abdülhamid'i o Fransız sarayındaki siyaset olarak imgelemeye başlıyorlar. Ve onu da yine aynı şekilde eski rejimin bir siyasi figürü olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla çok büyük bir benzerlik ortaya koyuyorlar. Yeni siyasal düzen nasıl mümkündür sorusu pozitivistlerin Fransız ihtilalinden sonra sordukları önemli bir sorudur. Ve siyasal düzenin varlığı toplumsal bütünleşmeden geçer diyorlar. Düzen içinde ilerleme ilkesini benimsiyorlar. Bizde de Osmanlı aydınları bu dönemde siyasal düzen nasıl mümkündür sorusunu devleti nasıl kurtarabiliriz olarak transfer ediliyor. Üç tarzı siyaset devleti kurtarma yollarını aslında formüle eden bir şey. Dolayısıyla burada bilimi öne çıkarıyor Garpçılar mesela. Bilim bize yol gösterecek, siyasi sorunlarımızı bilimle çözebileceğiz gibi bir anlayış var. Örneğin Ahmet Rıza ki Ahmet Rıza entelektüel kapasitesi çok düşüktür. Daha çok bir siyasi örgütçüdür, bir komitacıdır aslında, bir örgütçüdür. Bir Ahmet Şuayb'la mukayese ettiğimizde o dönemde bir Baha Tevfik'le mukayese ettiğimizde Abdullah Cevdet'le sonra da Ziya Gökalp, Prens Sabahattin de aslında bir pozitivisttir. Dolayısıyla pozitivizm aslında Osmanlı aydınlarında egemen olan bir ideolojidir. Biz kendi içinde işte Prens Sabahattin'i Ziya Gökalp'ı ayırıyoruz ama aslında ikisi de pozitivizmle bütünleşen şahsiyetlerdir. Sosyolojilerini pozitivizm temelli olarak kuruyorlar. İkisi de mesela sosyolojiyi, ilmi içtimai fen olarak tasarlıyorlar. Felsefe de bir fen gibi olmalıdır diyor mesela pozitivistler. Artık felsefe eskisi gibi spekülatif bir takım kavramlarla, düşünmelerle uğraşmayı bırakıp somut olgularla birer fen bilimi haline gelmelidir. 1911 yılında felsefe mecmuasında bu düşünceleri Baha Tevfik savunuyor. Benzer bir biçimde Prens Sabahattin ve Ziya Gökalp da sosyoloji makalelerini yazarken aynı şekilde ilmi içtimanın fen olması gerektiğini, ilmi içtima artık bir bilimsel bilgi, pozitif bilimler gibi yani fizik, kimya ve biyoloji gibi hareket etmeliler diyorlar. Dolayısıyla bütün bu tartışmalarda aslında Osmanlı toplumunun kurtuluşunun bilimle olacağı varsayımı aydınlar arasında çok yaygın. Hatta 1908 meşrutiyetini kutlayan Tıbbiyeli öğrenciler milletin kurtuluşu bilimledir diye bir pankart
taşıyor. Evet.
Bu bile başlı başına o dönemin havasını yansıtan çok önemli bir slogan.
Tıp eğitimi de önemli herhalde hocam.
Yani değil mi? O yani dönemde bu... tabii tıp eğitimi önemli. Tıp eğitimi çünkü pozitif bilimi en üst düzeyde veren bir eğitim. Kimyayı, biyolojiyi, fiziği çok etkili bir biçimde öğrenen Osmanlı'nın en çok önemsediği işte tıbbiye önemli bir eğitim kurumu ve orada yetişenler İtaat Terakki'ye katılan ilk insanlar oradan yetişen insanlardır.
Yok, İbrahim şu an tıp eğitiminin birisi. Böyle bir misyonu yok. Daha doğrusu tıp öğrencileri böyle yok ama o zaman ilginçtir.
Evet.
Bu tür düşüncelerin hepsi tıp öğrencileri vasıtasıyla ülkeye girmiş. Fransa'ya gönderilip değil mi hocam?
Yani Fransa tabii ciddi bir etkiye sahip Osmanlı aydınları üzerinde. Çünkü bizim Fransa'yla tarihsel olarak bir ittifakımız var. Avrupa içinde kendisiyle beraber olduğumuz bir ülkedir. Bizim modernleşmemize yardım eden bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye'yi kurtaracak ideolojileri Avrupa'ya aradıkları zaman da ilk soluklandıkları yer Fransa ve Paris oluyor.
Evet.
Ve bir Fransız ideolojisi olarak pozitivizm aydınlarımızı etkiliyor. Bilim burada artık ilerlemeyi sağlayacak önemli bir rehber olarak görülüyor. Bilim sorunlarımızı çözecek önemli bir yol olarak görülüyor. Bilim dinle çatışan değil, tam tersine dinin vaaz ettiği bir alan olarak algılanmaya başlanıyor. O nedenle az ya da çok o dönemin İslamcı, Garpçı, Türkçü bütün aydınlar bilimizmin az çok etkisinde olduklarını görmek mümkün. Artık Auguste Comte'un ismi, Spencer'ın ismi, Ernest Renan'ın ismi o dönemin birçok kitaplarında görmek mümkün. Mesela İkinci Meşrutiyet'in son dönemlerinde yazılan din dersi kitabı Ahmet Hamdi Aksekil'in Bahriye'de okutuluyor. Askeri liselerde
askerin
okutuluyor.
Din kitabı.
Evet, orada bile bu tür isimlerle karşılaşıyoruz. Tekamül kavramı kullanılmaya başlanıyor yoğun bir biçimde. Dolayısıyla pozitivizm hakikaten Osmanlı toplumlarında etkili.
Hocam,
Cumhuriyet döneminde bu daha farklı biçimde etkisini devam ettiriyor. Artık seçmeci, tartışmacı, eklektik değil de Cumhuriyet rejimi pozitivizmle toplumu kurmaya çok kesin bir biçimde karar verdi.
Resmi müfredat kabul ediliyor.
Tabii artık resmi ideolojisi pozitivizmdir aslında yani. Hı. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
Hocam şöyle bir eleştiri de var.
Bu somutlaşır.
Hani ya pozitivizmin hiç mi faydası olmayabilirdi gibi böyle bir eleştiri de şu deniyor. Ya işte Osmanlı aydınları pozitivizme biraz böyle açıklayıcı bir hüviyet kazandırsaydı, hep böyle bir kurtarıcı olarak bakmasaydı, hep böyle devletin siyasal bir rehabilitasyonu aracı olarak görülmeseydi. Ya evet, böyle bir yöntem var, işte bunu alalım, uygulayalım, işte bir açıklayıcı bir tarz kazandıralım demediler. Hep böyle bir kurtarıcı hüviyete büründürdüler. O yüzden bütün bunlar oldu deniyor. Ve işte edebiyatla girmesi daha çok böyle pozitivizmin.
Evet.
Bu konuda ne dersiniz hocam? Yani hiç bir faydası olmaz mıydı eğer böyle açıklayıcı bir tarzla alınmış olsaydı?
Ya bir defa tabii pozitivizm bir ideoloji olarak ve bir ütopya olarak kendisini sunduğu için buna ihtiyaç duyan, bir ideolojiye ve ütopyaya ihtiyaç duyan aydınlarımız da buna koştular. Dolayısıyla bilimsel bilgi, yöntem, metodoloji çerçevesinde pozitivizme çok fazla bakmadılar. Bununla ilgili tartışmalar olabildiğince sınırlı.
Ya bunu hocam çünkü, bizleştirme çabası var mıdır hiç?
Bizleştirme çabasın şöyle belki bizleştirme okunabilir mi? Yani işte İslam da bilimi çok önemsiyor, yüceltiyor.
Evet.
İslam bilimle çatışmaz.
Çatışmaz.
İslam'ın bilimle ilişkisini çağdaş dünya içinde yeniden formüle etmek. Dolayısıyla böyle motive edici yönlerinden bahsedilebilir. Müslüman aydınların, entelektüellerin kendi tarihsel dünyalarıyla yüzleşmelerine, işte bilimi yeniden önemsemelerine, düşünmeyi, akletmeyi öne çıkarmalarına, yol açıcı, teşvik edici yönlerinden bahsedilebilir. Ama genel olarak pozitivizm hakikaten bizim tarihimizde sadece yüzleşme değil, tarihimizi aslında reddetmemizi getiren bir şey olmuş. Çünkü pozitivizme göre zaten tarih aşılmış bir şeydir. Geride kalmış bir şeydir. Toplumsal varlık kendisi tarihle inşa etmez. Hermeneutiğe baksak öyle bir şey. Pozitivizme göre toplumsal varlık kendisini gelecek idealitesiyle kurar. Toplum kendisi bilimle kurar. Toplum kendisini somut işte ölçeklerle, işte istatistiksel bilgilerle, deney ve gözlemde elde edilen bilgilerle, bunlardan çıkarılan kurallarla kendisini ikame eder. O nedenle bid'at, hurafe eleştirileri yapılır ve rasyonel olmayan, pozitif bilimin sınırları içinde yer almayan çeşitli bilgi yolları, mesela sezgi çok büyük bir bilgi yoludur bizde. Bireysel işte keşfetme, büyük bir bilgi yolu, metafiziksel dünyayla ilişkili olma.
İlham.
Değil mi? İlham. Evet. Bütün bunlara kapıyı çok ciddi anlamda kapatan bir şey. Bu özellikle sosyal bilimler için, psikoloji için, sosyoloji için bu yapıldığı zaman toplumla ontoloji arasındaki bağın kopması manasına gelir bu. Toplumun bir ontolojiyle beraber tahayyül edilmemesi anlamına gelir bu. Bu kopuşa yol açıyor. Ayrıca homojen bir toplum tasarımı olarak, yani aslında toplumun birliği, bütünlüğünü işte ulus devlet anlayışıyla paralelleştirecek biçimde bir yekpare olarak düşünülmesi. O nedenle pozitivizmin öngördüğü toplum tahayyülü hakikaten bizim için çok ferahlatıcı bir şey olmadı yani. Çeşitli travmaları beraberinde getirdi. Her şey mürşit ilimdir dendi. Diğer mürşitler reddedildi. Çünkü o ifadenin beraberinde olan paragrafı okuduğumuz zaman toplumun geleneğinden gelen karizmalar, kişiler, figürler, bilgi kaynakları bütünüyle reddedilir. O bilgi kaynaklarının bir önemi yok. Onlar cehaletle, hurafeyle, bid'atle damgalanır ve reddedilir. Dolayısıyla pozitivizm burada hep reddi mirası getiren, hep geçmişle sorunlu bir ilişki kurmayı öne çıkaran bir sistem olarak Türkiye'de belirmiş. Dünyada da böyle. Düzen ve ilerlemeyi beraber savunan bir yaklaşımı öngörüyor. Düzen vurgusu çok belirgin ama bu düzeni de dediğimiz gibi homojenleştirme olarak savunuyor. İlerlemeyi de yine aynı şekilde tarihi, geleneği, maziyi reddeden, aşılmış, geri olan bir şey diyor. Bunların Türkiye'deki iz düşümüne baktığımızda reddi miras politikasını görüyoruz. Homojenleştirmeyi görüyoruz. Bilim adı altında dinle ilgili birçok şeyi dogmatizm diye damgalayıp reddetmeyi görüyoruz. O nedenle aslında pozitivizmin genel manada bizim topraklarda çok ciddi anlamda bir tahribatı olmuş. Biz materyalizmin tahribatını yaşamadık aslında. Daha çok pozitivizmin tahribatını yaşadık.
Evet, onlar biraz da değil mi hocam, Darwinizm, materyalizm filan daha böyle bir alt, ya tüm o üst bakışın böyle alt kolları gibi kaldı.
Yani onlar çok etkili olmadı evet. Türkiye'de. Yani aydınlar bir biçimde onları benimseyenler de oldu fakat
hocam, bu
ana akım olmadı.
Evet, yani gerçekten böyle çok böyle büyük bir buhrana sürüklediği, değer yitimine sürüklediği kesin. Bu biraz orantısız da yapıldı değil mi hocam? Yani özellikle o 50'li yıllara kadar bununla ilgili işte eser verme, belki reddiye yazma, bunu dillendirme, müfredata koyma, bütün bunlar da ortadan çıktığı için çok...
Bu çok önemli kesinlikle. Yani bir biçimde dünyayla bir etkileşim içindeydik. Tabii ki Avrupa'dan bir takım akımlar Türkiye'yi etkileyecekti. Ve dolayısıyla bizim aydınlarımızın bir kısmı bunu benimserken bir kısmı da dediğiniz gibi reddiyeler yazdı, tartıştılar, İslam düşüncesini yeniden ihya etmeye yöneldiler. Fakat daha sonra 24'ten sonra özellikle bu sürece son verildi ve pozitivizmle tek yönlü bir ilişki kurmaya gidildi. Onu tartışmak, onu eleştirmek, onunla yüzleşmek tarzında bir ilişkiye son verildi. Onlar yok sayıldığı için pozitivizmin dediğiniz gibi daha tahribat yönü ağır çıktı. Hakikaten Cumhuriyet'in o yıllarında, yani Filiberi Ahmet'in yazdığı reddiyeler ve diğerlerini görmüyoruz. Bediüzzaman'ın kısmen işte risalelerde bu iman meselesi üzerine yoğun olarak durması pozitivizme karşı bir tepki olarak okunabilir ama önemli ölçüde materyalizme karşı bir tepki aslında bu. Bunlar devam etseydi Türkiye'nin entelektüel dünyası daha zenginleşebilirdi. Pozitivizmin bu pervasızlığı bu kadar etkili olmazdı bu topraklarda. Ama devletin resmi müfredatı buna göre yapılandı 50'lere kadar. Ondan sonra aydınları buna göre Türkiye'yi inşa etmek istediler. Toplumu buna göre dizayn ettiler. Mesela o dönemin sosyoloji ders kitaplarını inceledim ben. O dönemin işte Mehmet İzzet, Ziya Gökalp başta olmak üzere İsmail Hakkı Baltacıoğlu. Bütün sosyoloji kitaplarına baktığımız zaman ders kitaplarına çok yoğun bir biçimde pozitivizm bakış açısıyla karşılaşırız. Yani işte toplum büyüğü, din, bilim aşamalarından geçmiş. Evet, biz evet. Artık din aşamasını aştık. Biz artık bilim aşamasındayız. Sanatta da böyle, ahlakta da böyle, hukukta da böyle, siyasette de böyle. Her şeyi böyle yorumlar.
Bunun temsilcileri de yetiştirildi hocam. Dinliyorum bazı hatıralar. Bu köy enstitülerinden yetiştirilen o öğretmenlerin ta köylerin en ücra yerlere kadar gidip Anadolu'da. Değil mi? Yani işte evet. Bir şeker isteyin bakalım Allah'tan size şeker verecek mi? Yok benden isteyin. Aha size şeker tarzında çok bu evet. Şeyleri duyduk. Hocam son olarak böyle bir handikaptan kurtuluyor muyuz şu anda?
Evet. Şimdi bence ciddi anlamda Türkiye post pozitivizm aşamayı yaşıyor. Bunun çok belirgin özellikleri var. Biz artık toplumsal tahayyülümüzü pozitivizmden çıkarak yeniden kuruyoruz. Bir defa homojen toplum anlayışını terk ediyoruz. Biz diyoruz ki çok kültürlülük var, farklı etnik kimlikler var, farklı lehçeler var, diller var, bölgelerimiz var. Bunları tanıyıp bunların birliği üzerinde bir toplum kurmalıyız veya toplumumuz böyledir diyoruz. Dolayısıyla bu pozitivizm toplum anlayışını aşan bir şey. Yine Türkiye'de artık sadece pozitivizmi benimseyen aydınların despotizmi ve hegemonyası yok. Bugün Türkiye'de aydınların çoğunluğu var. Liberaller, İslamcılar, sosyalistler, muhafazakarlar, çeşitli aydınların ittifakları, konuşmaları, tartışmaları ve dolaşımı var. Bunların toplum içindeki temsilleri var. Dolayısıyla pozitivizm ideolojisine inanmış resmi elitlerin varlığından bugün bahsetmek mümkün değil. Bilimle ilgili tartışmalara baktığımızda da Türkiye artık toplumsal dünyasını, bireysel kimliğini, hayat anlayışını kurmak isteyenler sadece bilimizm etrafına dönüp dolaşmıyorlar. Artık işte tasavvufla ilgili, tarihle ilgili, maziyle ilgili birçok konular, temalar gündeme geliyor. İrrasyonaliteyle de barışıyoruz. Rasyonelliğin ötesiyle de, bilimin ötesiyle de barışıyoruz. Sadece bu tasavvufla ilgili kitapların
basılması Bilimler Akademisi kurulunu bile tartıştık
yani.
Hocam. Değil
evet.
Mi?
Ya o nedenle yani bunu müzikte de görüyoruz. Evet. Müzikte bakıyoruz bizim tarihsel figürlerimiz, tabii. Kültürel değerlerimiz, çeşitli inanışlarımız, sinemada, romanda, birçok alanda, edebiyatta bunlar yeniden keşfediliyor, yeniden icat ediliyor. Dolayısıyla toplumsal dünyamız pozitivizmi ciddi anlamda aşan, onun ötesine giden bir süreci
devletin
yaşıyor.
Devletin resmi erkin tavrı da etkili herhalde hocam değil
kesinlikle.
Mi? Yani bununla ilgili çünkü işte kanunlar, tüzükler, bir takım hapis cezaları, uzaklaştırmalar
evet.
Söz konusu
evet.
Olduğu zaman bunlar da çok yapılamıyor.
Yani sonuçta Türkiye'de entelektüel kapasiteyi ne dersek diyelim en çok temsil eden yerler devlet üniversitelerinde yetişen akademisyenlerdir. Bunların araştırmaları, tartışmaları, kamuoyu oluşturmaları, devletin eskisi gibi bunlara karşı tepkili davranmaması, bunlara kucak açması, bunlara hoşgörülü davranması çok önemli tabii burada.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programında pozitivizmi konuştuk. Pozitivizm düşüncesinin doğuşu, genel serüveni, dünyadaki yansıması, temsilcileri, ülkemize gelişi, bulduğu karşılık ve günümüzü konuştuk. İnşallah haftaya başka bir konu ile karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın efendim.